Küçük Arı, Chris Cleave, 25. Ayrım. Ellerimi başımın üzerine koydum, orman gülü ormanının altındaki karanlık tünellere baktım. Koşarak uzaklaşmayı ve saklanmayı düşündüm. Parkın çalılıklarında, ormanda dolunay gecesinde. Ters dönmüş bir kayığın tahtaları altında, ebediyen. Gözlerimi sıkıca kapadım ve çığlık atmak istedim ama ses çıkmadı. İyi misin dedi Sara. Evet iyiyim, yorgunum, hepsi bu. Doğru dedi Sara. Bak iş yerini aramak için arabaya gideceğim, burada sinyal alamıyorum. Charlie ve Lawrence'ın oynadıkları yere geri döndüm, çalıların içinde sopalar atıyorlardı. Ben yaklaşınca Charlie devam etti ama Lawrence durup bana döndü. Dedi, onunla konuştun mu? Hangi konuda? Kitabı konusunda. Andrew'un yazdığı bir kitabı tamamlamak gibi bir düşüncesi var. Sana söylemedi mi? Evet, söyledi. Onunla kitap hakkında konuşmadım ama senin hakkında da konuşmadım. Lawrence sırıttı. İyi kız, gördün mü? Her şeye rağmen anlaşabiliyoruz. Hala kızgın mı? Neden seninle birlikte gelmedi? Bir telefon görüşmesi yapıyor. Öyle olsun. Uzunca bir süre orada bakışarak durduk. Hala benim bir piç olduğumu düşünüyorsun değil mi? Omuzlarımı silktim. Benim ne düşündüğümün önemi yok. Sara senden hoşlanıyor. Ama bana iyi kız demekten vazgeçmeni istiyorum. İkinizin de vazgeçmenizi istiyorum. Sopayı geri getiren bir köpeğe söylenen bir şey bu. Lawrence bana baktı. Büyük bir keder hissettim. Çünkü gözlerinde çok büyük bir boşluk vardı. Bakışlarımı ördeklerin yüzdüğü göle çevirdim. Gökyüzünün mavi yansımasını gördüm. Uzun zaman baktım. Çünkü yeniden ölümün gözlerine baktığımı ve ne ölümün ne de benim yüzümüzü çeviremediğimizi anladım. Sonra köpekler havladılar, sıçradım. Gözlerim sesi takip etti, bir saniye için rahatladım. Çünkü bulunduğumuz çimenliğin öbür tarafındaki köpekleri gördüm. Sadece iri, sarı aile köpekleriydiler. Sahipleriyle yürüyüş için dışarı çıkmışlardı. Sonra Sara'yı gördüm, patikadan aceleyle bize doğru geliyordu. Kolları yanına sarkmış, bir elinde cep telefonunu tutuyordu. Yakınımızda durdu, derin bir nefes aldı ve gülümsedi. Ellerini ikimize doğru uzattı ama sonra duraksadı, durduğumuz yerin her tarafına göz gezdirdi. ''Charlie nerede?'' dedi. Bunu çok alçak sesle söylemişti. Sonra yeniden daha yüksek sesle söyledi, bu kez bize bakarak. Geniş çimenliğin her yerine baktım. Bir tarafta biri havlayan iki sarı köpek vardı. Sahipleri onlar için göle sopalar atıyordu. Diğer tarafta sık orman gülü ormanı vardı. Dalların arasındaki tüneller boş görünüyordu. ''Charlie!'' diye bağırdı Sara. ''Charlie! Aman Tanrım! Charlie!'' Sıcak güneşin altında etrafımda dönüp durdum. Bir o yana bir bu yana koştuk, adını seslendik, tekrar tekrar seslendik. Charlie gitmişti. ''Aman Tanrım!'' dedi Sara. ''Birisi aldı onu. Aman Tanrım! Charlie!'' Orman gülü ormanına koştum, soğuk gölgeliğinde emekledim ve Nikuruka ile ormana gittiğimiz gece gök kubbenin altındaki karanlığı hatırladım. Sara oğlu için çığlık atarken ben bu tünellerin içinde gözlerimi kocaman açmış içlerine bakıyordum. Uzun uzun baktım. Bütün dünyalarımızın kabuslarının her nasılsa birbirine karıştığını gördüm. Yani birinin nerede başlayıp diğerinin nerede bittiğini söylemek mümkün değildi. Tıpkı ormanla cip gibi. 10. Charlie, Lawrence ve küçük arıyla neşe içinde oynarken bıraktım. Telefonum sinyal almaya başladığında arabaya kadar olan yolun yarısını gitmiştim. Tozlu patikanın yüksek bir yerine çıktım. Telefonumda iki sinyal çizgisi gördüm. Yüreğim pırpır ediyordu, tamam diye düşündüm. Sakinleşmeden ve fikrimi değiştirmeden hemen yapmalıyım bu işi. Yayımcıyı aradım ve artık onun dergisini yönetmek istemediğimi söyledim. Yayımcı, güzel dedi. Sanırım beni işitmediniz dedim. Hayatımda olağanüstü şeyler oldu ve bunlarla uğraşmak zorundayım. Bu yüzden işten ayrılmam gerekiyor. O da, evet sizi duydum, güzel başka birini bulurum dedi ve telefonu kapattı. Ve sadece oh dedim. Şaşırmış bir halde kaldım. Sonra gülümsedim. Güneş çok güzeldi, gözlerimi kapadım ve rüzgarın son birkaç yılın izlerini alıp götürmesine izin verdim. Bir telefon görüşmesi, işte bu kadar basit olduğunu kavradım. İnsanlar hayatlarını nasıl değiştireceklerini düşünüp dururlar. Oysa gerçekten ürkütecek ölçüde kolay bir iş. Andrew'un kitabına nasıl devam edeceğimi düşünmeye başlamıştım çoktan. İşin sırrı kitabın kişisellik içermemesi olmalıydı. Bunun Andrew için bir problem olup olmadığını merak ettim. Bize gazetecilik okulunda öğrettikleri ilk şey kendinizi hikayenin içine koymayın olmuştu. Ama ya hikaye bizim içinde olduğumuz bir hikaye ise ne olacak? Andrew'un nasıl acı çektiğini anlamaya başlamıştım. Onu o kadar sessiz kılan şey bu muydu diye merak ettim. Sevgili Andrew diye düşündüm. Nasıl oluyor da kendimi sana evlendiğimiz günden daha yakın hissediyorum böyle? Daha az önce küçük araya söylemesi gereken şeyi duymak istemediğimi söyledim. Çünkü Lawrence'dan ayrılmak istemiyorum. Ama aynı zamanda kafamda seninle konuşuyorum. İşte yine kederin çatal dili bu. Andrew bir kulağıma en çok sevdiğine dön diye fısıldıyor, diğer kulağıma ilerle diyor. Telefon çaldı, gözlerim birden açıldı, Clarice arıyordu. Sara istifa ettiğini söylediler, sen çıldırdın mı? Bunu düşündüğümü söylemiştim sana. Sara, ben de birincilik futbolcularıyla yatma konusunu düşünerek epey zaman geçirdim. Denemeliydim belki. Belki de sen derhal ofise gelip yayımcıya çok üzgün olduğunu, şu sıra çok büyük bir kayıp yaşadığını ve işini geri almayı istediğini söylemelisin. Ama bu işi istemiyorum ben. Yeniden gazeteci olmak istiyorum. Dünyada bir değişiklik yapmak istiyorum. Herkes bir değişiklik yapmak ister. Ama bunun yeri ve zamanı vardır. Ne yaptığını biliyor musun? Böyle oyuncaklarını bebek arabasından aşağı atan bir bebek gibi. Sadece orta yaş krizi geçiriyorsun. Kırmızı bir araba satın alıp bebek bakıcısıyla yatan orta yaşlı kadınlardan hiçbir farkın yok. Bunu düşündüm bir süre. Rüzgar serinlemişti sanki. Kollarım ürperdi. Sara, ah Clarice haklısın, kafam çok karışık. Hayatımı bir kenara fırlatıp attığımı mı düşünüyorsun? Sadece bunu düşünmeni istiyorum. Düşünecek misin Sara? Tamam, beni arar mısın? Ararım Clarice, canım. Teşekkürler. Telefonu kapadım ve tekrar aynı yoldan geri yürüdüm. Arkamda yabani otlar meşe ormanına doğru vahşice ve ışığı yok eder biçimde yükseliyor. Önümde ise ferforje parmaklıkları ile Isabel korusu uysal, bereketli, sınırları çizilmiş bir biçimde uzanıyordu. Hayatından neyi çıkaracağın konusunda gerçek bir seçim yapman gerektiğinde karar vermek zordur. Uzun bir yürüyüş olmuş gibiydi. Lawrence ve küçük arıyı görünce bir an önce yanlarında olmak için hızlandım. Birbirlerine bakmadan, konuşmadan öyle sahipsiz duruyorlardı ki orada. Hay aksi ne kadar aptalım diye düşündüm. Her zaman uyum sağlamakta yetenekli ve pratik bir kadın olduğumu sanırdım. O anda hemen sinyal aldığım yere gidip yayımcıya telefon etmeyi, ona bir yanlış yaptığımı söylemeyi düşündüm. Hem de öyle ufak bir yanlışlık değil, çok büyük, temel bir yanlışlık. Hayatın bütününü ilgilendiren bir hata. Güzelliklerle bezeli bir hafta boyunca Surrey'li, mantıklı bir kız olduğumu tamamen unutmuşum, anlıyor musunuz? Küçük arının gülümsemesinde ve enerjisinde bir şeydi beni ona karşı bir tür aşkın içine düşüren. Ve bilirsiniz, aşk insanı aptallaştırır. Bütün bir hafta boyunca kendimin daha iyi bir insan olduğumu, değişiklik yapabilecek biri olduğumu düşündüm. İşine sıkıca sarılmış, sakin, mantıklı, bir yakınını kaybetmiş bir kadın olduğum tamamen kayıp gitti aklımdan. Hiç kimsenin kahraman olmadığını, herkesin aşağılık biçimde lekeli olduğunu unutuverdim. Büyük bir sorumsuzlukla. Ne tuhaf değil mi? Ve şimdi eski hayatımı geri alabilir miyim? Çimenliğin ötesinden havlayan köpeklerin sesini getirdi rüzgar. Küçük arı ileri baktı, beni gördü. Ona ve Lawrence'a doğru yürüdüm. Ellerimi ikisine doğru uzattım ama sonra Charlie'nin onlarla birlikte olmadığını fark ettim. Charlie nerede? Bunu düşünmek şimdi bile can acıtıcı. Her tarafa baktım. Tabii ki yaptım. Sağa sola koştum. Charlie'nin adını haykırmaya başladım. Çimenliğin etrafında dolaşarak orman güllerinin karanlığının içine baktım. Gölün yanındaki sazlıkları araştırdım. Kendi kendime kısık sesle bağırdım. Oğlum hiçbir yerde yoktu. Sancılı bir telaş ele geçirmişti beni. Zihnimin düşünceli kısımları tamamen kapanmıştı. Düşünebilen kısımları. Sanırım onlara giden kan akışı durmuş, Gözlere, bacaklara ve ciğerlere dağılmıştı. Baktım, koştum, haykırdım. Dile getirilemeyen Charlie'nin kaçırıldığı düşüncesi her geçen dakika içimde büyüyordu. Patikalardan birinden koşarak bir açıklığa doluşmuş piknik yapan bir ailenin yanına gittim. Anne uçları yıpranmış uzun kestane rengi saçlı bir kadın. Etrafı meyve kabukları ve portakalların yenmemiş kısımlarıyla çevrili olarak ekose desenli bir kilimin üzerinde çıplak ayaklarıyla bağdaş kurarak oturmuştu. BBC müzik dergisi okuyordu. Dergiyi kilimin üzerine yaymış, sayfaların uçmaması için bir ayağıyla üzerine bastırmıştı. İkinci ayak parmağında incecik gümüş bir yüzük vardı. Kadının yanında kilimin üzerinde alev rengi saçlı, petikareli elbiseli iki kız çocuğu kaşar peyniri dilimlerini doğrudan paketinden yiyorlardı. Sarışın ve tıknaz koca birkaç metre uzakta durmuş cep telefonuyla konuşuyordu. Lanzarote bugünlerde tam bir turist tuzağı diyordu. Hırvatistan ya da Marrakeş gibi pek bilinmeyen bir yere gitmelisiniz. Her halükarda daha az para harcarsınız oralarda. Etrafıma bakınarak biraz daha sokuldum açıklık alana. Anne bakışlarını bana kaldırdı. Her şey yolunda mı diye seslendi. Oğlumu kaybettim dedim. Boş gözlerle bana baktı. Aptal aptal gülümsedim. Yüzümle nasıl başa çıkacağımı bilemedim. Zihnim ve bedenim çocuk seviciler ve kurtlarla savaşmaktaydı. Bu anlamsızca hoş tablonun içinde piknik örtülerini sermiş sıradan insanlarla yüz yüze geldiğimde benim kaygım son derece aşırı ve kaba görünmüştü. Sosyal koşullanmam korkumla çarpışıyordu. Kendimi utanmış hissettim. Kadınla soğukkanlılıkla konuşmam gerektiğini, eğer düzgün biçimde iletişim kurarsam ihtiyacım olan bilgileri zaman kaybetmeden elde edebileceğimi içgüdüsel olarak biliyordum. İncelikle hisleri arasındaki hassas noktayı bulmak için mücadele ettim. Belki de hayatım boyunca mücadele ettim. Çok özür dilerim dedim, oğlumu kaybettim. Kadın ayağa kalkıp açıklığın etrafına baktı. Neden böyle ağır hareket ediyordu anlamıyordum. Sanki ben havada hareket ederken o ağdalı bir şeyin içindeymiş gibiydi. Şu boylarda diye elimle gösterdim. Batman gibi giyinmişti. Üzgünüm dedi ağır çekimde, ben bir şey görmedim. Her sözcüğün şekillenmesi çok uzun sürüyordu. Sanki kadının cümlesini, taşa kazımasını beklemek gibiydi. Cümlesini bitirdiğinde geri dönüş yolunun yarısındaydım. Arkamdan kocasının, ''En ucuz tur paketini satın alıp sadece uçak yolculuğu için kullanabilirsiniz. Sonra oraya gidince konaklama için daha iyi yerler bulabilirsiniz.'' dediğini işittim. Orman güllerinin arasındaki karanlık dar yollardan koşarak Charlie'ye seslendim. Dalların arasındaki karanlık tünellerde tamamen rastgele emekledim. Kollarım çizik içinde kanıyordu ama hiç acı hissetmedim. Ne kadar zaman koştuğumu bilmiyorum. Belki 5 dakika, belki tanrısal bir varlığın bir kainat yaratmasına yetecek kadar bir süre. Kendi görüntüsünde insanlığı yaratacak ama teselli bulmayacak. Sonra kendinin tamamen yalnız ve avutulmaz olduğunu bilerek bunların sıkıntılı ölümünü yönetecek bir tanrısal varlığın. Nasıl olduysa Charlie'nin dallardan şehir inşa ettiği yere döndüm yeniden. Charlie'ye seslenerek binaları yıktım. Oğlumu 10 santim yüksekliğindeki dal yığınlarının altında aradım. Kuru yaprak öbeklerini tırmaladım. Tabii ki oğlumun orada olmadığını biliyordum. Buruşuk bir cips paketi buldum, kırık bir bebek arabası tekerleği. Günübirlik aile gezilerinin saklı tarihi içinde tırnaklarım kanadı. Engin çimenlikte orman güllerinin arasındaki kendi araştırmalarından dönen küçük arı ve Lawrence'ı gördüm. Onlara doğru koştum ama yarı yoldayken aklımdan geçen son akılcı düşünceyi hatırladım. Bu çocuk çimenlikte değil, çalılıkta da değil, o zaman gölde olmalı. Bunu düşünsem de zihnimin durduğu ikinci aşamayı hissedebiliyordum. Bir panik hali beni içine çekmek için göğsümden yükseldi. Lawrence ve küçük arıdan ayrılarak gölün kıyısına koştum, gölün içine daldım. Dizlerime kadar, sonra belime kadar, çamurlu kahverengi suyun içine bakarak. Charlie'nin adını nilüferlere ve ürkmüş ördeklere seslenerek yürüdüm. Suyun içinde gölün çamurlu dibinde yatan bir şey gördüm. Suyun altında nilüferlerin arasında parlayan, suyun yüzündeki dalgalanmalarla çarpılmış kemek bayazı bir yüze benzer bir şey. Aşağı uzandım ve yakaladım, ışığa çıkardım. Parçalanmış bir tavşan kafasıydı. Üzerinde çamurlar damlayarak suyun dışına çıkardığımda, kafatasını tuttuğum elimde daha önce telefonumun olduğunu fark ettim. Telefonum gitmişti, herhangi bir yerde. Hayatımda herhangi bir yere gitmişti. Çalılıklarda ya da gölde kaybolmuştu. Elimde kafatasını tutarak suyun içinde durdum. Artık ne yapacağımı bilmiyordum. Islığa benzer bir ses duydum ve aşağı baktım. Rüzgarın kafatasının göz çukurlarında ıslık çaldığını anladım. İşte o anda gerçekten çığlık atmaya başladım. Charlie O'Rourke, 4 yaşında, Batman. Zihninden ne geçiyordu? Mükemmel küçük beyaz dişleri, kötü adamların işini bitirirkenki ateşli bakışları. Üzgün olduğum bir defasında bana sarılış biçimi. Afrika'dan beni koşturup durduğum Andrew ve Lawrence arasında, küçük arı ve işim arasında. Dünyalar ait olduğum dünyalar dışında her yerde koşuşturup durması. Ben neden Charlie'ye hiç koşmadım? Kendime bağırdım. Oğlum, muhteşem oğlum, gitti. Yaşarken olduğu gibi gitti. Ben başka tarafa bakarken gitti. Bütün bencil kişiliklerime doğru. Benden önceki boş günlere baktım, sonları yoktu. Sonra omzumda eller hissettim. Lawrence beni gölden çıkartıp kenara oturttu. Rüzgarda titriyordum. Artık bu konuda sistematik davranmalıyız, dedi Sara. Sen burada kal ve ona seslenmeye devam et. Eğer dolaşıyorsa nereye geleceğini bilsin. Ben gidip koruluktaki herkese etrafa bakınmalarını söyleyeceğim. Kendim de arayacağım. Ve arı, sen telefonumu al ve sinyal alabileceğin bir yere gidip polisi ara. Sonra koruluğun kapısında polisi bekle ki geldiklerinde nerede olduğumuzu gösterebilesin. Lawrence telefonu küçük arının eline tutuşturup tekrar bana döndü. Kulağa hoş gelmediğini biliyorum ama polis bu işlerde iyidir, dedi. Onlar gelmeden Charlie'yi bulacağımızdan eminim ama olur da bulamazsak diye bir an önce çağırmamız daha mantıklı. Tamam, yapın, dedim. Hemen yapın. Küçük arı hala Lawrence'ın telefonunu elinde tutmuş, korkudan büyümüş gözlerle bana ve Lawrence'a bakarak duruyordu. Neden hemen koşmadığını anlayamıyordum. Hadi git, dedim. Hala bana bakıyordu. Polis, dedi. Birden uyandım. Numara. Tabii ya, acil durum numarasını bilmiyordu. Numarası 999, dedim. Öylece durdu. Sorunun ne olduğunu anlayamıyordum bir türlü. Polis, Sara, dedi. Ona baktım, gözleri yalvarır gibiydi, korkmuş görünüyordu. Sonra yavaş yavaş yüzü değişti, kendinden emin, kararlı bir hal aldı. Derin bir nefes alıp başını salladı, arkasını döndü, önce yavaş sonra büyük bir hızla koruluğun kapısına doğru koştu. Çimenliğin yarısını geçmişti ki Lawrence eliyle ağzını kapattı. Kahretsin, polis, dedi. Ne oldu? Kafasını salladı, boş ver. Lawrence orman güllerinin arasında labirente daldı. Çimenlik alanının ortasında yürüyüp yeniden Charlie'ye seslenmeye başladım. Ördekler göldeki alışılmış gezinmelerine ihtiyatla dönene ve ıslak pantolonum içinde rüzgardan titreyene kadar seslendim, seslendim. Başlangıçta Charlie'nin adını, döneceği yolu bulması için ses olsun diye sesleniyordum. Ama sesimi duydukça başka bir anlam kazandığını fark ettim. Sadece onun adını duymak için bağırıyordum. Dünyadaki varlığını sürdürdüğünü garanti altına almak için. Bütün sahip olduğum şeyin bu at olduğunu kavradım. Sesim bir fısıltıya dönüştü. Charlie'nin adını soludum. Charlie ortaya çıktığında tek başına geldi. Toz toprak içinde yarasa pelerinini arkasından sürüyerek, orman güllerinin Arap saçı gibi karanlık karmaşasının yanından koşarak geldi. Ona doğru koştum, kollarımın arasına aldım, sıkı sıkı tuttum. Yüzümü boynuna bastırarak kokusunu, terinin keskinliğini, toprağın asitli tadını içime çektim. Gözyaşları yüzümden aktı. Charlie, diye fısıldadım. Ah, dünyam, benim bütün dünyam. Bırak anne, eziyorsun beni. Neredeydin? Charlie ellerini avuçlarını havaya dönük açıp sanki bir salağı anlatır gibi cevapladı. Yarasa mağaramda tabii ki. 25. ayrımın sonu, sayfa 302, devamı 26. ayrımda.